16. ayrım. Toplantı salonu ve sahne düzeni. Sayfa 126. Toplantı salonu çok büyük. Konuşmacılar söz aldıklarında bir kürsüye çıkıyorlar. Mükemmel bir ses tesisatı kurulmuş. Söylenenleri anlamama gibi bir sorun hiç yaşanmıyor. Konuşmalar düzen içinde yürüyor. Sanki televizyonda bir haber programını izler gibiyiz. Mikrofon hiç boş kalmıyor. Sıradaki konuşmacı zamanında hazırlanarak biten bir bölümden sonra gecikmeksizin kürsüye alınıyor. Sunumlar arasında zaman kaybı ya da herhangi bir kopukluk olmuyor. Dinleyicilerin bazıları yanlarında rehber köpeklerini de getirmişler. Salonda çok sayıda köpek var. Kapalı mekanda epey huysuzlanmalarına karşın bir tanesi bile avlamıyor. Lokman hayvanın gören yardımcısı Turgut söylemese belki orada olduklarının farkına bile varmayacağız. Konvansiyon her sabah ayrı dine mensup bir delege tarafından farklı kısa bir dua ile açılıyor. Haber spikeri gibi kör konuşmacılar. Sayfa 127. Konvansiyonda kürsüye çıkanların hepsi çok hızlı ve düzgün konuşuyordu. Biz onların ezbere konuştuklarını sandık. Ancak Fatoş'tan hiçbirinin doğaçlama ya da ezberden hitap etmediğini öğrendik. Bütün görmez konuşmacıların ellerinde Braille yazılı kartonlar ya da kabartma ekranı olan küçük özel el bilgisayarları vardı. Sunumlarını okuyarak yaptıklarını öğrenince inanmakta güçlük çektik. Ses tonları ve okuma hızlarıyla profesyonel haber spikerleri gibiydi hepsi. Kabartma yazının yaygın kullanımı nedeniyle görmeyen konuşmacıların okumaları inanılmaz derecede hızlı ve düzgündü. Kürsüde konuşanın okuma hızından kör mü yoksa gören mi olduğunu ayırt etmek mümkün değildi. Oysa biz görmeyenlerin parmaklarını kullandıkları için asla görenler kadar hızlı ve düzgün okuyamayacaklarını sanıyorduk. Şaşkınlığımızı fark eden Fatoş, sık sık "siz sormadan söyleyeyim, bu konuşmacı da görmüyor" diyerek bize takılmaya başladı. Fatoş kürsüye çıkanların çoğunu yakından tanıyordu. Kabartma ekran, bilgisayar ekranındaki yazıları Braille alfabesine dönüştüren bir alet. Tabii ki ekrandaki resimleri ve grafikleri kabartmaya çevirmiyor, sadece yazıları dönüştürüyor. Ekrandan çok bir kabartma yazı sayfasına benziyor. Kucağa alınabilen küçük bir kutu biçimindeki cihazın üzerinde bir ya da iki satırlık hassas bir bölüm var. Bağlı bulunan bilgisayardan gelen yazılar bu bölümde alttan çıkan özel iğnecikler sayesinde kabartma olarak beliriyor. Bir tuşla satırları kaydırdığınızda iğnecikler hızla şekil değiştirerek yeni satırdaki yazıyı oluşturuyorlar. Müthiş bir teknoloji ama o ölçüde de pahalı. Fiyatları 5000 doların üzerinde. Toplantı düzeni. Sayfa 128. Toplantılar her gün sabah 9-12 ve öğleden sonra 14-17 saatleri arasındaydı. Öğle arasındaki 2 saatlik boşluğu yemek yiyerek ve köylerin kullanabileceği araç gerecin sergilendiği sergi salonunu gezmekle geçiriyorduk. Her sabah saat tam 9'da tokmak vuruluyor ve oturum başlıyordu. Şimdi burada biraz kendimize dönelim ve ülkemizde düzenlenen toplantılarla bir karşılaştırma yapalım. Bizdeki gibi arkadaşlar görmüyorlar, ağır ağır ancak gelirler, bir yarım saat daha bekleyelim şeklinde bir anlayış orada hiç yok. Toplantı dakikası dakikasına ilan edilen saatte başlatılıyor. Zaten geç kalan da olmuyor. Ayrıca bizim kör dernekleri toplantılarımızda alışa geldiğimiz gürültü, uğultu ve hep bir ağızdan konuşmaya burada rastlamak mümkün değil. Toplantı boyunca herkesin cep telefonları kapalı ya da sessizde tutuluyor. Ülkemizde ne yazık ki sık sık yaşadığımız bu duruma her zaman biz görmüyoruz ve aramızda göz iletişimi olmadığı için sesle bağlantı kuruyoruz. Bu nedenle körlerin toplantılarında böyle uğultu ya da arada bir telefon sesi duyulması normaldir diye açıklamalar yapardık. Demek ki kendimizi kandırmışız. Kürsüde konuşmalar sürerken 2500 kişilik salonda çıt çıkmıyor. Yalnızca bazı anlarda bir grup dinleyici söylenen bir şeyle ilgili olarak ölçülü sessiz tepkiler veriyor. Kürsüdeki konuşmalar zaman zaman coşkuya yol açıyor ama taşkınlık yok. Uzun süren toplantıya rağmen son dakikalara kadar salonu terk eden dinleyici sayısı çok az. Konuşmalar büyük bir ciddiyet ve dikkatle izleniyor. Dileriz ki bir gün bizde de bu çizgiyi yakalamak mümkün olur. Körlükle dalga geçebilmek. Sayfa 129. Yine konvansiyona dönelim. Konuşmacılar sunumlarında espriyi sıklıkla kullandı. Böylelikle 3 saatlik toplantının sıkıcı geçmemesi sağlanmış oldu. Özellikle körlerle ilgili ayrımcı uygulamalarla ironik bir biçimde dalga geçtikleri esprilere çok gülündü. Örneğin NFP başkanı, körler için yapılan ve bir engelle karşılaştığı zaman titremeye başlayan ayakkabıları anlatarak bunlarla eğlendi ve dinleyicileri epey güldürdü. Beyaz bastonun yerini hiçbir şey tutamaz. Böylesi yapay çözümler zorlamadır ve bir işe yaramaz. Zaman zaman çeşitli eyaletlerle ilgili olarak yapılan anonslara o eyalet delegelerinden tezahüratlar ya da boru benzeri bir enstrümandan gelen seslerle karşılık veriliyordu. Zenci bir kör konuşmacı sürdürülen mücadeleler hakkında heyecanlı bir sunum yaparken salondaki arkadaşları vurmalı sazlarla bir ritme başladı. O ana dek yapılan müzikli katılımlar hep üflemeli enstrümanlarla olmuştu. Bu defa derinden gelen tamtam sesleri yükseliyordu. Giderek artan sesin ve temponun heyecanına biz de kendimizi kaptırdık. Tüylerimiz diken diken oldu. Bu atmosfer insanda birliktelik ve tek vücut gibi hareket etme duyguları uyandırıyordu. Konuşmacı, işte bu davul sesleri gibi hepimizin kalbi körlük mücadelesi için atıyorsa biz de varız demektir diyerek sözlerini coşkuyla bitirdi. Çok etkilenmiştik. 2004 konvansiyonunun yapıldığı Atlanta'nın nüfusunda zenciler çoğunlukta. Kentin kadın belediye başkanıyla yerel sendika temsilcisi de zenci. Dolayısıyla yaptıkları konuşmalarda körlerin toplum içinde var olma çabalarının yanı sıra ırk ayrımcılığına karşı verdikleri mücadelenin de izleri var. Tepkilerini verirken kendi kökleri olan Afrika'nın müziğini de fon olarak kullanıyorlar. Başkanlık seçimleri, sayfa 130. Bir haftaya yakın süren toplantılar kapsamında NFP yönetim kurulu seçimi de yapıldı. Ancak ülkemizdeki benzerlerinin aksine buna yarım saati bile aşmayan bir süre ayrılmıştı. Konvansiyonun son günü sabah oturumu seçimle açıldı ve biz daha ne olduğunu bile anlayamadan başkanlık seçimi açık oylamayla gerçekleşti. NFP'de başkanlık geleneğe dayanan bir sistemle yürütülüyor. NFP'nin ilk başkanı Dr. Tim Brook, ikinci başkan Dr. Jernigan. NFP üyeleri için Jernigan çok farklı bir yere sahip. Onu öve öve bitiremediler. Jernigan körlük konusunda devrimci mücadeleler yürütmüş, çok önemli çalışmalara imza atmış. Ölümüne yakın bir zamanda hastalığı nedeniyle görevinden çekilirken, yerine şu an başkan olan Dr. Morey'i göstermiş. Federasyon da onun yolundan gitmiş ve iyi bir hukukçu olan Dr. Morey'i başkanlığa getirmiş. O da bu görevi 15 yıldır sürdürüyor. Her yıl NFP yönetim kurulu üyelerinin yarısı değiştiriliyor. Böylece yönetim kurulu 2 yılda bir yenileniyor. Bizim tanık olduğumuz seçim gerçekte bir formaliteden başka bir şey değildi. Morey'in başkanlık süresi oy birliğiyle uzatıldı. Üyeler onun çalışkanlığına, deneyimlerine ve birikimlerine çok güveniyorlar. NFP başkanı kuruluştan maaş almıyor. Zamanının belirli bir bölümünü bu işe ayırıyor. Örneğin Morey avukat ve geçimini kendi mesleğinden elde ettiği kazançla sağlıyor. Körler kendi örgütlerine sahip çıkıyor. Sayfa 131. NFP'nin bütçesi 15 milyon dolar, kuruma ait binaların toplam değeri ise 60 milyon doları buluyor. Sürekli yeni hizmet binaları yaptırılıyor, kurumda çalışan personelin çoğunluğu görme engelli. NFP için gereken maddi kaynağın bir bölümü üyelerden sağlanıyor. Konvansiyon toplantılarında sık sık piyangolar ve çekilişler düzenleniyor. Eyaletlerdeki NFP şubeleri bu etkinliklere katılıyorlar ve kuruluşlarına destek olmak için yarışıyorlar. Bazen sıralar arasında kumbara dolaştırılıyor. Bazen de kürsüden eyaletlerden gelen yardım miktarlarını açıklayan anonslar yapılıyor. Üyeler arasında verilen paraların yerinde harcanacağı konusunda tam bir güven duygusu hakim. Bizim derneklerimizin komik rakamlarda olan aidatları yılda bir kez, o da genel kurul öncesi sekreterlerin hatırlatmalarıyla zorla ödenir. Biz önce bu bilince sahip olmalıyız ki yapmak istediklerimize ulaşmada para engeline takılmayalım. Örneğin Amerika'daki dostlarımız Fatoş ve Mike Floyd çifti her ay NFP'ye 70 dolar ödüyorlar. Bu para aidata dahil değil, tamamen kendi istekleriyle banka hesaplarından otomatik olarak kuruluşlarına aktarılıyor. Oysa ki NFP'nin resmi aidatı şubeden şubeye değişmekle birlikte ortalama yıllık 10 dolar civarında. Yöneticilerin oluşturduğu güven duygusu ve yararlı çalışmalar sayesinde üyelerin kendilerine hizmet olarak dönecek paraları örgütlerine bağışlamaları pek de güç olmasa gerek. Konvansiyondan kısa notlar. Konvansiyon sırasında tüm delegelerin katıldığı ana oturumların yanında özel amaçlı küçük toplantılar da düzenlendi. Görmeyen çocuklar ve ailelerinin eğitimine yönelik toplantıya Hale Bacakoğlu katıldı. Hale bu oturumla ilgili ilginç bir anekdotu bizimle paylaştı. Toplantıyı yöneten hanım Hale'ye sizin kaç çocuğunuz var diye sormuş. Hale 100 tane dediğinde hanımın ağzı açık kalmış. Meğer hepsini onun öz evlatları sanmış. Oysaki Hale başkanı bulunduğu Parıltı Derneği'nden destek alan çocukları kastediyormuş. Biz de yabancı ülkelerden davet edilen konukların katıldığı toplantıya gittik. Burada kerim bir konuşma yaparak Türkiye'deki görmezlerin durumundan ve yürüttüğümüz çalışmalardan bahsetti. Toplantıda Irak'taki saldırılarda yaralanan körler ve yıkılan kör okullarına yardım edilmesi konuları da gündeme geldi. NFB, toplumun gören kesimiyle yoğun bir işbirliği içinde. Toplantıya yerel yönetim temsilcileri, belediye başkanı, sendikacılar ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush'un bir danışmanı da katılarak birer konuşma yaptılar. Görmeyenler böylelikle toplumun diğer kesimlerine ve yöneticilere de seslerini duyurma imkanını bulmuş oluyorlar. NFB fonları, sayfa 132. NFP bünyesinde çeşitli amaçlar için ayrı fonlar kurulmuş. Mesela Tinbrook Fonu, NFP'nin yeni binalarının yapımı, Eğitim Fonu, Baston Üretimi ve Brain Monitor adlı derginin basımı gibi amaçlar için kullanılıyor. Sun Fon, Güneş Fonu diye bir kaynak daha var ki, burada toplanan paralar ileride yapılacak yatırımlar için rezerv olarak tutuluyor. Hürnegen Fonu, NFP'nin her yıl düzenlediği konvansiyona maddi imkanı olmayanları getirtebilmek için ayrılmış. Imagination Fonu'nda ise yeni yaptırılan binanın iç düzenlemesi için gereken para toplanıyor. Konvansiyon sırasında verilen paralarla bu fon 50-60 bin dolar artarak 380 bin dolar civarına ulaştı. Bu bina için gereken miktarın 1 milyon dolar olduğunu ekleyelim. Bizim için dikkat çekici olan bu paraların tamamen NFP üyelerinin kendi ceplerinden ödenmesiydi.